Ayrım 3, Samizdat, Soner Yalçın, sayfa 27. Benim evdeki görevim ise not defterlerime paraf atmak. Hatice Hanım polislere çay yapmış, iyi niyetle çırpınıyor. Sanıyor ki böyle davranırsa beni koruyacak. Bilmiyor ki bizim topraklarda soru soran zihin hep şeytan olarak görülmüştür. Cadı avının sebebi bu değil midir? Cadı şeytanı çağırmasın. Oysa şeytan huzursuzdur hep ve bu sebeple yaratıcıdır. Bu nedenle bizim ülkemizde çelik tırpanla biçerler, içine şeytan girmişleri. Türkiye'de ne yazık ki kurnaza, düzenbaza şeytan derler. Sahi ilhamı kimin getirdiğini sanıyorlar. Kafamda böyle tuhaf düşüncelerle paraf atmayı sürdürüyorum. Bu arada göz ucuyla DVD, CD'leri açıp bakan polisleri takip ediyorum. Ergenekon demek DVD, CD demek. Çünkü... Nasıl mı? Ergenekon davasından tutuklu Levent Göktaş, 25 yıl TSK Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda tabur ve alay komutanlığı yaptı. Azerbaycan, Irak, Suriye, Kırgızistan gibi ülkelerde bulundu. Kıdemli albay rütbesiyle emekli olduğu tarihe kadar PKK'ya karşı girdiği çatışmalarda gösterdiği kahramanlıklar nedeniyle 3 defa erken terfi aldı, 3 defa da altın madalya ile ödüllendirildi. Emekli olduktan sonra avukatlık yapmaya başladı. Ergenekon soruşturması kapsamında 7 Ocak 2009 tarihinde bürosunda arama yapıldı ve aynı gün gözaltına alındı. Dipnot: Ankara'da o gün saat 10'da büroda Levent Göktaş avukat arkadaşlarıyla televizyonda Ergenekon'un yeni dalgasını seyrediyordu. Yargıtay Cumhuriyet Onursal Başsavcısı Sabih Kanadoğlu'nun evinde de polislerin olduğu haberini altyazıdan öğrenince ofiste çalışan avukat meslektaşı Levent Bey hakikaten böyle bir örgüt var mı diye sordu. Levent Göktaş herhalde var, yoksa bu kadar kişiyi gözaltına alırlar mı dedi. 40 dakika sonra başına gelecekleri henüz bilmiyordu. Bürosu basıldı, gözaltına alındı, tutuklandı. Kimse başına gelmeden anlayamıyor. Büroda 63 adet CD ve DVD bulundu. Bunlar arasında Ergenekon davasının önemli delillerinden biri sayılan 51 no'lu DVD, büroda avukatlık yapan Özge Evci'nin masasının üzerinde bulundu. Polis onca materyal arasında delili neredeyse eliyle koymuş gibi hemen buldu. Mühürlü torba 8 Ocak'ta saat 23.55'te açıldı. Aynı gün 63 DVD içinde polis 51 no'lu DVD ile ilgili 26 sayfalık rapor yazdı. Bir gün içinde bu ne hız? Bu beceriye önce şaşıracaksınız, sonra anlayacaksınız. Peki ne vardı bu çok önemli 51 no'lu DVD'nin içinde? TBMM Başkanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, bazı hükümet üyeleri ve bürokratların özel ve kişisel bilgileri, kritik görevlerdeki kişilere ait fişlemeler, bazı yargı mensuplarının mahrem ilişkileri, bazı hakim ve savcıların kadınlarla birlikte olduğunu gösteren fotoğraflar ve kamera kayıtları. Fişlenenlerden biri de AKP hakkında kapatma davası açan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçın Kaya'ydı. Bir parantez açayım. Özel yetkili Ergenekon Savcılığı, Yargıtay Başsavcılığına gizli bir yazı göndererek 51 no'lu DVD'deki bilgiler ve görüntülerle ilgili üyelerin şikayetçi olup olmadığını sordu. Bir kişi hariç kimse şikayetçi, müdahil olmadı. Herkes aslında neyin ne olduğunu çok iyi biliyordu. İçinde böylesine bilgiler olan DVD nasıl oluyordu da stajyer bir avukatın masasının üzerinde duruyordu? Bunu sormayacağım. Medyanın günlerce nasıl yayın yaptığına da değinmeyeceğim. Avukatlık bürosunun yasa gereği CMK 130 nasıl aranması gerektiği ayrıntısına da girmeyeceğim. Levent Göktaş 51 no'lu DVD'nin kendisine ait olmadığını, üzerinde parmak izi tespiti yapılmasını istedi. Talebi 10 ay sonra yerine getirildi. Medya zaten çoktan istediğini almıştı. Levent Göktaş unutulup gitmişti. 10 Kasım 2009'da Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Grup Amirliği DVD'yi inceledi. DVD üzerinde kısmi çatlak bulunduğu görülmüştür. Mahkeme DVD içerisindeki verilerin kaybolup kaybolmadığının belirlenmesi için TÜBİTAK ve İstanbul Üniversitesi'ne başvurdu. Çatlağın ne zaman oluştuğu hiç bilinemedi. Avukatlara bile çok önemli delildir, gizlidir diye verilmeyen DVD nasıl olduysa adli emanette kırılıvermişti. Kabahat Ergenekon'a bakan 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin adli emanetteki memuruna yüklendi. Mahkeme heyeti ilgili memur hakkında Beşiktaş Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Prosedürle kafanızı karıştırmayayım. Sonuçta 51 no'lu DVD'nin bir kopyasının poliste olduğu ortaya çıktı. TÜBİTAK, bilirkişi Doktor Hayrettin Bahşi raporuna göre bu DVD'nin kopyası 31 Aralık 2008'de saat 17.40'da alınmıştı. Yani polisler daha DVD'yi ele geçirmeden 7 gün evvel DVD'nin kopyası alınmıştı. Bir operasyonu iyi planlamak tek başına yetmiyor, uygulayıcıların da çok iyi olması gerekiyordu. Başka ne denebilir ki? Söz bitiyor böyle durumlarda. Tabii DVD'de parmak izi yoktu. Levent Göktaş'ın avukatı Serdar Öztürk'ün medyaya yaptığı açıklamalara göre 51 no'lu DVD'yi oluşturan ve büroya koyan polis ismen tespit edilip komiser S.Ş. İçişleri Bakanlığı'na bildirilmişti. Ve bundan sonrası daha şaşırtıcı. Avukat Serdar Öztürk bu başvuruları ve açıklamaları sonrasında aynen müvekkili Levent Göktaş gibi bürosunda yapılan aramada irtica ile mücadele eylem planı bulunduğu iddiasıyla 7 Haziran 2009'da tutuklandı. O da Silivri'de şimdi, Levent Göktaş'la birlikte. Burada bir dakika duralım. Levent Göktaş'ın başına kimlerin çorap ördüğünü detaylı bir araştırmayla ortaya çıkaran avukat Serdar Öztürk, Mart 2009'da başta Zekeriya Öz olmak üzere bazı savcılar, emniyetçiler hakkında bir yabancı istihbarat örgütüyle ilişkili olabilecekleri kuşkusuyla askeri casusluk ve askeri casusluğa teşvik iddiasıyla suç duyurusu hazırlamaya başladı. Bitiremedi. 3 ay sonra tutuklandı avukat Öztürk. Suç duyurusunu yapamadan Silivri'ye atıldı. Sonra ne oldu? Sivillerin askeri mahkemede yargılanması ile ilgili kanun değiştirildi. Nasıl ama? Bazı yasa değişiklikleri için medyada neden fırtınalar koparıldığını sanıyorsunuz? Serdar Öztürk meselesine döneceğiz ama şimdi biz yine gelelim 51 no'lu DVD'ye. Levent Göktaş emrinde savaşan şehit ve gazileri de fişlemekle suçlandı. Delil mi? Hani o kimin kırdığı bir türlü bilinemeyen ünlü 51 no'lu DVD. Hangi ruh haliyle, hangi kötü niyetle kimler böyle bir fişlemeyi akıl edebilir? Albay Göktaş'ın emrinde savaşan, birbirlerine ölümüne sonsuz güven duyan, silah arkadaşları şehit ve gazileri fişlediği de kim inanabilir? İnsanların güvenlerini yıkmak için bilinçli olarak bu tür yalanlara başvurdular. Bitmedi. 51 no'lu DVD'de bir liste daha vardı. Göktaş Yargıtay üyelerini de fişlemişti. Listenin başında da Göktaş'ın 25 yıllık eşi Yargıç Nesrin Göktaş vardı. Yargıtay üyelerinin kaçamak görüntülerine hiç girmeyelim isterseniz. Çünkü Ağustos 2008'de Köyceğiz'de bir yatta 3 erkek, ikisi savcı, 3 kadının gizli çekimleri vardı. Keza Ankara Hoşdere'de bir Yargıtay üyesinin bir eve giriş çıkışı çekilmişti. Ayrıca Van Başsavcı Vekili'nin gizli görüntüsü de vardı. Kimdi bu gizli çekimleri yapanlar? Niye Türkiye gündemine hep bel altı görüntüler sokuyorlardı? Dipnot: Fuhuş ve askeri casusluk iddianamesinde de 78 no'lu bir CD var. Bu CD'de TSK'da görevli 66 subayın ve 3 ailenin özel hayatları ve cinsel hayatlarıyla ilgili bilgiler vardı. Sayfa 21. Bu CD'deki internette nasıl hatun ayarlanır şeklindeki bilgiler bile iddianameye girmişti. Sayfa 24. Bekleyiniz, benzer pornografik delillerle daha çok karşılaşacaksınız. Kimdi bu güç? Polis içindeki cemaatçi müritler herkesi fişlemişler miydi böyle? Maalesef evet. Hanefi Avcı Haliç'te yaşayan Simonlar kitabında yazdı bunu. Sayfa 530-565. Açın okuyun lütfen. Levent Göktaş'ın ofisinde bulunduğu iddia edilen ve içinde yargı, basın ve akademi dünyasından isimlerin mahrem görüntülerinin yer aldığı söylenen 51 no'lu DVD, yandaş medyada haber oldu hep. Yandaş medya bu DVD üzerinden özellikle bir ismi hedef aldı. O kişi İslam'da türban olmadığını savunan ilahiyatçı Profesör Doktor Şahin Filiz'di. Yandaş medya Profesör Filiz'i Ergenekon'un mahrem görüntülerle tehdit ettiğini ve bu şekilde kendi tezlerini savunmaya zorladığını iddia etti. Minare kılıf hikayesi. Yazdım, hiç utanma nedir bilmiyorlar. Gencecik teğmenlere Sextimi diye isim koydular. İzmir'de Deniz Kurmay Albay Berk Erdem ailesiyle ilgili belaltı yayınlarına dayanamayıp intihar etti. Hiç acı duyduklarını sanmam. Her Ergenekon dalgasında mutlaka bir belaltı vuruşu vardı. Örneğin Ergenekon'un 8. dalgasında gözaltına alınan Sisi lakaplı travesti Seyhan Soylu'nun durumu. Beşiktaş'ta süren soruşturmalarda seks iddiaları önemli bir yer tuttu. Yandaş medyaya göre Sisi örgütün seks şantajcısıydı. Kasetler bulunmuştu. Çok geçmeden Sisi'de bulunan CD'lerin yandaş medyaya servis edildiği gibi seks CD'leri olmadığı, Cumhuriyet Kadınları Projesi'nin CD'leri olduğu anlaşıldı. Sisi ile birlikte sanatçı Nurseli İdiz de gözaltına alınmıştı. Nurseli İdiz'e telefon konuşmalarında geçen özel hayatıyla ilgili sorular soruldu. Bunlar da hemen gazetelere sızdırıldı. Belaltına çok meraklıydı bu fişlemeleri yapanlar. Öyle ki 27 Kasım 2008 tarihinde Radikal'de bir haber vardı. Ergenekon iddianamesi poşete girebilir. Radikal gazetesi yazarı Murat Yetkin'in verdiği bilgiye göre İmralı'daki Abdullah Öcalan'ın Ergenekon iddianamesini inceleme talebi iddianamenin İmralı güvenliğine aykırı ve müstehcen bulunduğu gerekçesiyle reddedilmişti. Ne doğru karar. Biliyorum ki kötü niyetle başa çıkmak zor. Çünkü sürekli belge ürettiler. Bitmedi. Seks kasetlerine sonra ayrıntılarıyla yine değineceğiz. Levent Göktaş'a yapılan tezgaha devam edelim. Ergenekon iddianamesinin ekleri arasında Hrant Dink ailesinin avukatı K. Deniz Tuna tarafından Ergenekon savcılarına iletilen bir şema vardı. Avukat Tuna 10 Eylül 2008 günü İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na verdiği dilekçede şemanın emniyet birimleri tarafından hazırlandığını öne sürdü. Yazıda şemada yer alan isimlerden bazıları yürütmekte olduğunu soruşturmada da şüpheli olarak yer alan isimlerdir denildi. Şemanın Dink suikasti salıklarının telefon trafiği olduğu iddia edildi ve aralarında Muzaffer Tekin, Levent Köktaş gibi Ergenekon sanıklarının da bulunduğu ileri sürüldü. Tarihe dikkat ediniz, daha 51 no'lu DVD'nin kurbanı Levent Göktaş henüz tutuklanmamıştı. 4 ay önceydi. Hrant Dink cinayetinin üzerinden bir ay bile geçmeden bir başka şema daha hazırlanmıştı. İkinci şemada İşçi Partisi'nin de Doğu Perinçek ve Ferit İlsever'in adları yazılı, bulunduğu çeşitli kurum ve yapılanmaların cinayetle bağlantılı olduğu iddia ediliyordu. Bu iki şemada polis tarafından Başbakan Tayyip Erdoğan'ın önüne konuldu. Şemaları Dink ailesine servis eden yazar Ali Bayramoğlu'ydu. Bayramoğlu 6 Şubat 2009 günkü Yeni Şafak'taki yazısında şemaların öyküsünü ayrıntılarıyla yazdı. O dönemde bu şemalar yazılmamak kaydıyla birçok gazetecinin eline ulaşmıştır dedi. Levent Göktaş'ın avukatı Serdar Öztürk sorgu sırasında savcı Zekeriya Öz'ün Dink ailesinin avukatı olan şahıslar tarafından dosyamıza sunulan bu şemayı müvekkiline sorması üzerine 9 Şubat 2009'da İçişleri Bakanlığı'na başvurdu. Şemaların kim tarafından ne maksatla hazırlandığını sordu. 10 Mart 2009'da cevabını aldı. İlgili dairelerimizden alınan cevabi yazılarda bahse konu şema hakkında birimlerimizce herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Niye böyle açıklama yapılıyor? Çünkü bu şema Ergenekon sanıklarının Ümraniye bombalarından 4 ay önce izlendiğini ortaya çıkarıyordu. Bakanlığın açıklamasına 20 Mart 2009 günü Ali Bayramoğlu bakın nasıl cevap verdi. O şemalar emniyet teşkilatı tarafından hazırlanmıştır. Resmi evraka dönüşmediği, ham bilgi olduğu için doğal olarak resmi dolaşıma girmemiş, sadece başbakana aktarılmış ve yine doğal olarak İçişleri Bakanlığı tarafından teyit edilmemiştir. Dipnot: Ali Bayramoğlu yıllar sonra polisin kamuoyuna yanıltıcı bilgiler, belgeler verdiğini söyledi. 23 Şubat 2012 Vatan Gazetesi. Ama bu yanıltıcı bilgi ve belgelerin hangi olayla ilgili olduğunu açıklamadı. Avukat Serdar Öztürk söz konusu şemayı hazırladığı iddiasıyla adı resmi raporlarda cemaatçi ekiple anılan istihbaratçı polis müdürü Ali Fuat Yılmazer hakkında 2 Mart 2009'da suç duyurusunda bulundu. Yılmazer Dink suikasti sırasında İstihbarat Daire Başkanlığı C masası yani azınlıklar ve sağ terör bölümü müdürüydü. Yılmazer Ergenekon operasyonunun başlamasıyla İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Ne tesadüf değil mi? Azınlık masasına bakan Yılmaz Er döneminde Trabzon'da rahip, Malatya'da misyoner, İstanbul'da dink suikastları gerçekleştirildi. Ben bir şey söylemiyorum. Hiçbir gerçek sonsuza kadar gizli kalamaz. Ben bunu biliyorum. Emniyette o dönemde yapılan bu görevlendirmelerin suikastlerle nasıl bir ilişkisi olduğu elbet bir gün araştırılıp yazılacak. Kimlerin kusurlu olduğu, gözünü bilerek kapatıp kapatmadığı açığa çıkacak. 25 yıllık gazetecilik deneyimimle, birikimimle yazıyorum bunu. Düşünebiliyor musunuz? Sizi koruyacak devlet size tezgah kuruyor. Herkes seyirci, korkuyor. Şair Mustafa Ayvalı'nın yazdığı gibi tuz koktu artık. Evet, madem CD, DVD ile başladık, devam edelim. Emekli tümgeneral Erdal Şenel bilgisayar kullanmayı bilmiyordu. Evinde bilgisayar yoktu. Fakat evinde yatak odasında 2 adet CD buldular. Tabii içinde suç teşkil eden belgeler vardı. Emre Baltacı'nın Şırnak 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı Subay Gazinosu F Blok 219 No'lu lojmanında yapılan aramada 12 CD tutanağı suç delili olarak kaydedildi. CD'lerin sayısı emniyette ne hikmetse 20'ye ulaştı. Herhalde Nasrettin Hoca'nın kazanı fıkrasındaki gibi CD'ler doğurmuştu. Emekli Orgeneral Hurşit Tolon'daki CD sayısı evdeyken 28'di. Emniyette 40 oldu. Gazeteci Tuncay Özkan'ın da başının belası bir Altınoğlu CD vardır. Yapmadığı bir görüşmenin ses ve görüntüsü olduğu iddia edilen bu CD bunca yıldır hala ortaya çıkmış değil. Adı var, kendi yok. Ama CD'nin 24 sayfalık tapesi vardı. İyi de sesi, görüntüsü ve kendisi olmayan CD'nin metni nasıl vardı acaba? Tuncay Özkan yıllardır sorup duruyor ya, suçum nedir diye. İşte bu nedenle soruyor. Nerede bu CD? Bir olay anlatmalıyım. Bir gün Tuncay Özkan Silivri cezaevinde tanıştığı emekli subay Hasan Atilla Uğur'a "Utanmıyor musunuz yalan söylemeye?" diye bağırdı. Albay Uğur şaşırdı. Tuncay Özkan'ın tepkisine sebep olan bu Altınoğlu CD hikayesiydi. Tarih 27 Eylül 2008. Tuncay Özkan'a savcılık sorgusu sırasında jandarma istihbaratın başında olan Tuğ General Levent Ersöz ve bazı subaylarla görüşme yaptığı ve bunun bir CD'ye kaydedildiği belirtilerek sorular yöneltildi. Tuncay Özkan böyle bir görüşme yapmadığını söyledi. Savcının toplantıda bulunan Hasan Atilla Uğur savcılık ifadesinde her şeyi kabul etti demesi üzerine Tuncay Özkan olmayan bir toplantıyı nasıl kabul etmiş, ben zaten böyle birini tanımıyorum dedi. Savcı sen onu kod adıyla biliyorsun, kod adı Kürşat diye açıklama yapınca Tuncay Özkan Kürşat adında da bir subayla tanışmadığını, yan yana gelmediğini söyledi. Savcı iddiasının arkasındaydı, hatta görüşmelerinin tarihini bile verdi. 16 Aralık 2003. Üstelik elinde delil vardı, Altınoğlu CD. Zaten albay Hasan Atilla Uğur itiraf etmişti. Tuncay Özkan şaşkındı. Bu nedenle Silivri'de emekli albay Uğur'a sitem etmişti. Emekli albay Uğur, iyi ama Tuncay Bey, bırakın benim böyle bir söz etmemi, ben ne emniyette ne de savcılıkta ifade verdim dedi. Nasıl ama? Emekli albay Uğur'un savcılıkta neler yaşadığını ileri sayfalarda okuyup çok şaşıracaksınız. Aradan 3 yıl geçti. Hala bu Altınoğlu CD ortaya çıkmadı. Tuncay Özkan hala benim suçum ne diye bağırıyor. Peki Tuncay Özkan'a savcıların neler sorduğunu merak ediyor musunuz? Taze fasulye sever misiniz? Ekmeğin arasına domates koyup yer misiniz? 20 yıldır aynı şeyleri mi giyersiniz? Babanız 42 yaşında kanserden mi öldü? Pazarcılık ve otopark bekçiliği yaptınız mı? Celse No 27, 24 Aralık 2009. Şaka değil bunlar. Duruşma tutanaklarında neler yok ki? İnönü Üniversitesi Rektörü Profesör Fatih Hilmioğlu'nun evinde bir CD bulundu. Bu CD'de Haberal 44'ten Profesör Hilmioğlu'na ait olduğu iddia edilen e-posta adresine giden bir elektronik posta metni vardı. Metin önemsiz, önemli olan şu, bu e-posta adresleri kimindi? Ne Profesör Haberal'ın ne de Profesör Hilmioğlu'nun böyle e-posta adresleri vardı. Üstelik Hilmioğlu CD'yi reddetti ve dedi ki, insan e-postayı niye CD'ye kaydetsin? Dünyaca ünlü 2 akademisyen de halen tutuklu, ikisi de hasta üstelik. Sanırsınız ki aleyhlerinde kuvvetli deliller var. Profesör Haberal'da çıkan bir CD örgüt dokümanı olarak gösterildi. Söz konusu CD, Başkent Üniversitesi'nin süt yoğurt fabrikasının tanıtımını içeriyordu. Geçelim lütfen. Eski emniyetçi Adil Serdar Saçan'ın 4 CD meselesine hiç girmeyelim. Sayfalarca yazmak zorunda kalırım. En iyisi evimdeki aramaya döneyim. Salondaki koca kalabalığın arasında yalnızım, öyle hissediyorum. Bütün ümidim kuvvetli olan irademde, şaşkın değilim. Biliyordum, herkes biliyordu. Marquez'in Kırmızı Pazartesi romanı gibi, işleneceğini herkesin bildiği, engel olmak için kimsenin bir şey yapmadığı cinayet gibi. Ergenekon safsatasına inanmadım. Karanlık bir tezgahtı bu ve bıkmadan, usanmadan hakikatleri yazdıkça yandaş koro bağırdı, "Bu adam Ergenekoncu." Evimden çıkan belgeleri imzalarken Oda TV.com genel yayın yönetmeni Barış Pehlivan'ın evinde de polis araması yapıldığını öğrendim. Yine öğrendim ki Oda TV'de de arama yapılıyordu. Soğuk bir ürperti geçiyor içimden. Sonra telaşla yayını nasıl yapacağız dedim. Anormal bir süreçten geçiyoruz ama o anda sadece yayını düşünüyorsunuz. Gazeteci refleksi. Arşivde binlerce kaset, CD, DVD vardı. Hepsine el mi koyacaklardı? Peki bunlar olmadan nasıl yayın yapacaktık? Zor dağları aşar yayına devam etmeliyiz ne olursa olsun. Ne Oda TV'ymiş gerçekten. Size Oda TV'yi anlatmalıyım. Oda TV.com nasıl kuruldu? Fikir babası 8 yıl ortaklık yaptığım gazeteci Cüneyt Özdemir'di. Cüneyt Özdemir medyanın kısa zamanda internet siteleri gibi daha teknolojik, hızlı araçlara yöneleceğini, Türkiye'de de bu işin öncüsü olmak gerektiğini söylüyordu sürekli. İlk internet haber sitesini Ufuk Güldemir 2000 yılında kurmuştu. Kuruluşunda vardım. Ufuk Güldemir'in kardeşi Şafak'ın Güneşli'deki matbaacılar sitesindeki bürosunda Ufuk Güldemir, Hakan Aygün, Serfiraz Ergün ve ben toplantı yapmıştık. Asıl amaç gazete çıkarmaktı ama sermayemiz yoktu. Hakan Aygün ilk etapta internet haber sitesi kurmayı önerdi. Ayrıntıya girmeyeyim. Sitenin adı konusunda iki alternatif vardı. Habertürk ve Oda TV. Bir odadan yayın yapılacağı için Oda TV'yi önermiştim. Habertürk adı kabul gördü ve site böyle kuruldu. Kısa zamanda popüler oldu. Haber kanalları arasında bir alternatif olarak kısa zamanda kendine iyi bir yer buldu. Cüneyt Özdemir benim içinde olacağım bir haber sitesinin çok başarılı olacağına inanıyordu. Oda TV.com'un kurulmasını pek istemedim. Yorucu olacağını, kitap çalışmalarımı sekteye uğratacağını düşünüyordum. Ama sonunda pes ettim ve haber sitesini 2007 yılının son aylarında faaliyete geçirdik. İlk günler beklediğimiz gibi olmadı. Sanıyorduk ki binlerce insan siteye gelecek. Emek harcamadan, insanlarda alışkanlık yaratmadan okuyucu, izleyici bulmak zordu. Bu arada 5N1K, oradaydım gibi programları yapıyorduk, belgeseller çekiyorduk, yoğunduk. Bir de Oda TV'ye de sürekli haber yetiştirmek gerekiyordu. Yıpratıcıydı, ayrıca çizgisi nasıl olacaktı? Başta CNN Türk olmak üzere diğer Sky Türk kanallara yaptığımız haber belgesel programlarında ister istemez o kanalların çizgisine uymak zorunda kalıyorsunuz. Örneğin hiç unutmam, 2000'li yılların hemen başında CNN Türk Genel Müdürü Taha Akyol, 5N1K'da yaptığımız bir haber nedeniyle açıkça şunu söylemişti bize. "Benim sorumlu olduğum kanalda Yılmaz Güney'in, Ahmet Kaya'nın adını ve görüntüsünü görmek istemiyorum." Arkadaşımız Emira Yılmaz'ı kovmakla tehdit etmişti. Sonraki yıllar AKP döneminde Milliyet'teki köşesinde Ahmet Kaya güzellemeleri yazdı. Taha Akyol her dönemin adamı olma becerisine sahip biri. Onlar hep çoğunluğa uydular. Plastik aydın oldular ya da Gramsci'nin tanımladığı gibi organik aydın mı? Oda TV haberciliğinin özgür ve muhalif olması gerektiğini düşünüyordum. Yığınla medya vardı. Bizim farkımız olmalıydı. Örneğin Türkiye Fethullah Gülen'i mi konuşuyor? Abdullah Öcalan'ı mı tartışıyor? Biz bu konulara değinmeliydik. Çünkü diğer medya bu haberleri yapmıyordu. Korkuyordu. Asıl tehlike kafalardaki otosansürdü. Medyanın her biriminde görev yaptım. Bu korkaklığı iyi biliyordum. Cesur olmalıydık. Her türlü etik, ilkeden yoksun, değişen siyasal atmosferlere, aynı hızla uyum gösteren, iktidar ve güç uğruna aşağılanmakta beis görmeyenlere alternatif olmalıydık. Yüzeyselliğin karşısına birikimimizle, tecrübemizle çıkmalıydık. Her daim kazananların değil, her daim kaybedenlerin yanında olma kararlılığını göstermeliydik. Tek kriterimiz olmalıydı, gerçeğe bağlılık ve hiç eş dost demeden herkesi eleştirmeliydik. Eleştirinin önemine, saygınlığına inanıyordum. Yanlışa yanlış demek gerekiyordu. Hayatım boyunca yalan konuşmadım, yalan yazmadım, hesap adamı olmadım. Sürekli ensesinde korku hissedenlerden değildim. Bundan vazgeçmeye hiç niyetim yoktu. Oda TV'nin de öyle bir hakikat merkezi olmasını istiyordum. Oda TV'yi kurduk ve başladık çalışmaya. Bu arada Cüneyt Özdemir'le yollarımız ayrıldı. 8 yıllık iş ortaklığı ilişkimiz yorucu olmaya başlamıştı. İnsanın aklını ve bilgisini hangi amaç için kullanacağına kendisi karar verir. Bu kimseyi ilgilendirmez. Bu cümleden Cüneyt'e kızdığım, sitem ettiğim sonucunun çıkmasını istemem. Cüneyt'in insani yönünü severim. Hayata bakışımız, yaşamımız farklıydı. Hepsi bu. Malları paylaştık, kurulmasını istemediğim Oda TV elimde kala kalmıştı. Ne yapacaktım? Ya son birkaç yıldır düşündüğümü yapıp medyadan çekilecek, kitap çalışması yapıp sadece Hürriyet'te pazar yazılarına devam edecektim ya da habercilikte de ısrar edecektim. Aslında şöyle demeliyim, ya sürüye katılıp korunaklı, güvenli bir hayat sürecektim ya da özgür birey olmakta inat edecektim. Bir gazeteci için en büyük eksiklik direnme gücünden yoksun olmasıdır. Türkiye'de son yıllarda tehlikeye giren düşünsel özgürlüğü kendi kişisel refahıma feda edemezdim. Eşyanın kölesi olmak benim deli gönlüme uygun değildi. Gazeteciliği bırakmadım. Türkiye zorlu bir sürece girmişti. Köşeme çekilemezdim. Biliyordum, hayatını riske atan gazeteci kendi dar dünyevi kalıbına sonsuzluğun değerini katar, ölümsüzleşir. Uğur Mumcu gibi, Musa Anter gibi, Hrant Dink gibi. Kuşkusuz yaratmak da zorlu süreçtir, yıpratıcıdır. Cesaret ister, sebat ister, zaman ister, emek ister. Oda TV zor bir doğumdu. Şimdi polisler evimde arama yaparken düşünüyorum da, Hürriyet yazıları, kitap çalışmaları, belgeseller ve Oda TV son 3 yıldır beni ne çok yordu. Tüm o süreçte Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu gibi gençler yetişti. Doğan Yurdakul hep ağabeylik yaptı, yol gösterdi. Mümtaz İdil'in enerjisine hayran oldum. Nice yazarlar destek verdi. Kimler elini taşın altına koymadı ki? İnsanlar haberciliğe susamıştı, farklı analizler okumak istiyorlardı. Dinsel politik hırsların acımasızlığına karşı Oda TV dalga kıran oldu. Mazlumların sesi olmaya çalıştık. Ergenekon sürecinde yargısız infazlara uğrayanlara mikrofon tuttuk. Savunmanın kutsallığına, masumiyet karinesine inandık. Ülkeye tepeden, fil dişi kuleden bakan kibirli iktidardan korkmadık. Sürekli alkışın insanı ruhsuz kılacağını yazdık. Gazetecinin kendini iktidarlara ve diğer güç odaklarına beğendirme sorumluluğu ve zorunluluğu olmadığı ilkesine bağlı kaldık. Medyadaki kurulu düzenin üzerine gittik. Yalan yazana yalancı dedik, şimşek hızıyla dönenlere dönek dedik, küçük çıkarları için kalem oynatanlara köylü kurnazı dedik. Korkmadık, susmadık, umut olduk, saflığımızı hep koruduk. Tüm bunların bedeli olmalıydı, gecikmedi. Şimdi Kırmızı Pazartesi günü polisler evimde işte. Romanın kahramanı Santiago Nasar'ın kaderiyle ortaktı yazgım sanki. Gabo Marquez der ki, her zaman ölenden yana olmak gerek. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 37.